Ayrım 16, sayfa 204. Özgürleşim açısından erotizm ve porno. Erotizm ve pornografi insana ilişkin kültürel olgular. Suçlamakla, karalamakla değil, insan serüvenine ilgi duymakla anlaşılabilecek olgular. İnsan, iki ayrı varoluş biçimini birlikte yaşamakta. Verili toplumsal dizginin verdiği varoluş biçimi ve verili toplumsal dizginin verebildiğinin ötesinde gelecekte elde edebileceği varoluş biçimi. Verili toplumsal dizginin içindeki yaşam onu pragmacı bir ruhsallığa kapatıyor. Bunun karşılığında da bugünden yarına yaşamını sürdürmek için gereksindiği işini, aşını, aşkını, toplumsal itibarını veriyor. Ayrıca insan bunların ötesini de gene verili toplumsal dizginin bugünkü varoluş biçiminin içinde yaşarken düşüyor. Verili toplumsal dizge, insanı eşitsizlik ilişkileri içinde yaşatıyor, yalnızlaştırıyor. Gücü yeten dilediğini yapabiliyor, bu durumda herkes kendisinden daha güçlü olanların karşısında boyun eğmekte, gücü yettiğinde ise zorba kesilmekte. Böyle bir toplumsal realite, insanlarda husumet oluşturuyor. Bu husumeti dışa vurmak, bir mahreç bularak dışa akıtmak gerekiyor. Husumetin dışa vurulması ise bir rasyonalizasyon süreci içinde olmakta. Husumeti hem dışa akıtmayı başarmak hem de bunu yaparken bizden daha üst düzeydekilerle çatışmamak, bugünden yarına sürdürmek zorunda kaldığımız reel hayatımızın rutinini tehlikeye sokmamak gerekiyor. Toplumsal hiyerarşinin her kesiminde insanlar bu rasyonalizasyonu yapıyor. Sonuçta her hiyerarşik kademe içindekiler öncelikle kendi konumlarındaki insanları hırpalayıp onlardan kopuyor, onlara karşıt bir konuma geçip yalnızlaşıyor. Raymond Williams'ın kitle toplumu olgusunu açıklaması da bunu doğruluyor. Kitleleşme yalnızca mass production'ın bir türevi değil, eşitsizliği, hiyerarşik ilişkileri, maddi değer üretimini öne almayı, değişim değerini diğer değerlerin önünde tutmayı kendisine temel almış modern toplum hayatının yaşama üslubunun sonucu oluyor. Bentham'ın mutluluğa giden yolda herkes tam bir serbestlik içinde olmalı ilkesinin bugün var olan toplumsal dizge içinde yaşanmasının ürünü kitleleşme. Mutluluğun görünüşte herkese açık olduğu, ancak eşitsizliği kendi meşru temeli sayan bugünkü dizge içinde mutlulukların da fiyat farklılaştırılması, kalite farklılaştırılması da diyebiliriz, aracılığıyla sunulduğu bugünkü hayatta kabaran, kabartılan istekler ile çeşitli sınıf ve katmanlarla elde edilebilen mutlulukların kalitesi arasındaki çelişki, insanlara küçük düşme, horlanma, cezalandırılma duygusu yaşatıyor. Demokratikleşime uğramış görünen tüketimin nedenle artarsa artsın doyum sağlayamaması, modern toplumlardaki insanların maymun iştahlılığı, protein self, buradan kaynaklanıyor. Eşitsizliği temel almış toplumsal dizginin kışkırtmaları ile hedef gösterdiği mutluluklar, diyelim Playboy'daki ayın güzeli ile elde edebildiğimiz, diyelim bizim sevgilimiz, nişanlımız, eşimiz arasında devamlı bir kalite farkı oluyor. Kaldı ki Marx'ın bir sözünü anımsayacak olursak, insanın gereksinmelerini karşılamasındaki kültürel boyutun öneminin artışı da ayrı bir sorun oluşturuyor. Sevgilimizin ya da diyelim giysilerimizin Playboy'daki ayın güzeli kadar güzel, başkalarını kıskandıracak, başarımızı kanıtlayacak seçkinlikte olmaması, sevgilimizin verdiği sunduğu güzelliklerde cinsellikte doyumdan çok doyumsuzluk oluşturuyor. Bu aynı anda toplumsal realiteye duyduğumuz husumeti bir kez daha kamçılıyor. Toplumsal realiteye hem husumet duymak hem de onu değiştirmeden onun içinde yaşamak zorunda oluşumuz ise sadomazoşistik bir kültür ortamında yaşamamıza yol açıyor. Kendimizi başkalarının gücümüzün yettikleri üzerinde şiddet uygulamakta, dövmek, sövmek, horlamak, ikili ilişkilerde inisiyatifi hep kendi elimizde tutmak, haklı görmeye başlıyoruz. Aynı anda bizi aşağı konumlarda tutan toplumsal realiteyi değiştiremememizin sonucunda kendimizi horlama isteği de duyuyoruz. Bu ise bizden daha güçlü olanların bizim üzerimizde uyguladığı şiddeti meşru görmemize, siyaseti güçlü ve bilgili gözüken ehline bırakmamıza neden oluyor. Orta sınıfın alt katmanlarının faşizmin söylemine denk düşen bir gündelik hayat dili içinde yaşadığını gösteren son araştırmalar da bunu kanıtlıyor. Bu kabalık, haşinlik ve kiniklik ortamı içinde yaşanan bütün insan ilişkilerinde insan bir başka insanla insanca bir ilişki kuramıyor. Bütün insan ilişkileri iş hayatında da, siyasal hayatta da, aşkta da av avcı ilişkisi olabiliyor. Ya da düzen düzülen ilişkisi. Sevişenler ilişkisine bugünkü hayat tarzımız olanak tanımıyor. Horlamak ve horlanmak bir marazi tatmin biçimi oluşturuyor. İnsanın giysi seçimi ve giyinmesi de, sevişmesi, sevişmek için eş seçimi de birer doğal gereksinim olma boyutundan çok, seçilen giysinin ya da seçilen aşk partnerinin sağlayacağı kültürel doyum boyutuna göre oluyor. Kültürel boyutu düşük doyum sağlayan giysiler ya da aşk partnerleri doyumdan çok doyumsuzluk oluşturuyor. Horlamak ve horlanmak gereksinimi karşılar oluyor. Sadizm ve mazoşizm birlikte yaşanıyor. Bu durum toplumun yalnızca alt katmanlarında yaşayanlar için değil, toplumun üst katmanlarında yaşayanlar için de böyle. En gelişkin toplumların en üst katmanlarında yaşayanlar bile kurdukları ve sürdürmek istedikleri verili toplumsal dizgede inorganik olanın organik olan üzerindeki üstünlüğü, hegemonyası karşısında kendilerinin de hiçleştiklerini hissediyorlar. Eşitsizliği temel almış toplumsal dizginin onlara empoze ettiği iş ve para kazanma tutkusu, siyasal hayatın demokratikleştirilmesinin her ne pahasına olursa olsun engelleme tutkusu ve yarışmacı etik onların da içindeki doğal boyutu köreltiyor. Kurdukları ve yaşatmakta ısrar ettikleri eşitsizlikçi toplum dizgisinin yalnızca kendisini canlı tutmak istediğini, doğaya, emeğe, sevgiye, insan doğallığına değer vermediğini en üstteki bu insanlar da yaşıyor. Shakespeare'in yüzlerce yıl önce vurguladığı gibi iktidarın bozuculuğunu, iktidarın ve gücün insanı başka insanlardan, öz kızından, kendi içindeki insanal doğadan uzaklaştırdığını, yabancılaştırdığını onlar da görüyor. Yıkıcı bir doğa taşıdığı söylenen insanın gerçekte yılan olmadığı, Freud'un içgüdülerimizin de tarihi vardır sözünün bu açıdan büyük önem taşıdığı unutulmamalı. Kurulan ve sürdürülmek istenen eşitsizlikçi dizginin kendi işleyiş mantığı, aydınlanma ile birlikte insanlığın umut kaynağı olan insan rasyonelliğini, dizginin buyruğu altında araçsallaştırılmış bir rasyonaliteye, irrasyonel bir rasyonaliteye indirgemiş bulunuyor. Günümüzün işinin erbabı sanatçılarındaki bu araçsallaştırılmış rasyonaliteyi reddetme tutkusunun, bugünkü dizginin değer verdiği ciddiyet biçimlerini ciddiye almama tutkusunun anlamlılığı buradan kaynaklanıyor. Kralın soytarısı olmayı aşabilmiş mizahın ve gülme sanatlarının verili dizge tarafından sakıncalı bulunması da bundan. Tecimselliği ağır basan kitle kültürü ürünlerinde gülmenin, küçük insanın küçüklüklerine gülmesiyle sınırlı tutulmak istenmesi de bundan. Erotizmi ve pornografiyi böyle bir toplumsal realiteyi göz önünde tutarak izlemek gerekiyor. Bunların ikisini de birlikte yaşıyoruz çünkü hem verili dizgenin içinde gündelik hayatımızı sürdürmek, hem gelecekte elde edebileceğimiz daha iyi bir hayatın düşlerini görmek tutkusundayız. Erotizm, insan doğallığının en özgür, en zengin dışa vurumu. Pornografik gösterimlere duyulan ilgi ise tarihsel bir olgu olan insanın bugünkü örselenmiş varoluşunun ilginç kıldığı, arattırdığı cinsellik gösterimi, cinselliği yaşama biçimi. Pornografiyi suç saymadan ama erotizmin özgürleşimden yana pornonun ise bizim bugünkü kısıtlanmış insanal varoluşumuzun yeniden üretimden yana olduğunu unutmadan bu iki olguyu incelemek gerekiyor. Erotik olan ile porno olan arasındaki fark hemen belirtelim ki açık saçıklık farkı filan hiç değildir. Açık saçıklık günümüzün akıllı toplumsal dizgeleri tarafından baskıcı hoşgörü yöntemi olarak çok geniş bir serbestliğe kavuşturulmuş bulunuyor. Açık saçıklığın özgürlük getirmekte tek başına bir işe yaramayacağını günümüzün gelişmiş ülkelerindeki yönetici elit artık iyi biliyor. Erotik olan ile porno olan arasındaki fark bu tür yayımlarda ya da gösterimlerde sergilenen cinsellik ilişkilerinde inisiyatif eşitliğinin ara dolayımı ile elde edilen cinselliğin ya da metalaşmış cinselliğin bulunması ya da bulunmayışından kaynaklanmaktadır. Gece kulübünde belirli bir para karşılığında soyunan bir kadını seyretmek şaka gelecek belki ama pornodur. Buna karşılık ölçülü bir para ile herkesin girebildiği bir kulüpte amatörce yapılan bir soyunma gösterisine katılanların soyunup dökülmesi, bunun seyredilmesi bence erotik bir edimdir. İçinde şiddet olan ama bu şiddetin uygulanmasında inisiyatifin hep aynı tarafın elinde bulunduğu gösterimler de erotik değil porno niteliğinde sayılabilir. Buna karşılık eski zamanların pastorallerindeki gibi gücün ve iktidarın, paranın, ciddiyetin, otoritenin dışlandığı bir iletişimsel donanımla gösterilen cinsellik de erotiktir. Çünkü düşlerimizdeki özgürleştirilmiş cinsellik ancak bu para, güç, mevki, mertebe farklarının olmadığı bir dünyada yaşanabilir. Aşkın önündeki gerçek engellerin bunlar olduğunu Shakespeare de söylüyor. Boccaccio da söylüyor, Goethe'nin seçmeci yakınlıkları ya da Tolstoy'un Anna Karenina'sı ise toplumsal dizgi ile özdeşleşmiş insanların aşka değil, toplumsal görevlerine öncelik verdiğini vurguluyor. Ciddiyetin öne alındığı toplumsal hayat ortamlarında aşka giden yolun uzun toplumsal formalitelerle denetim altına alınması da bunun böyle olduğunu gösteriyor. Örneğin 19. yüzyıl Viyana'sında zenginlerin erkek çocuklarına çocukları 16'sına geldiklerinde kentin banliyölerinde bir ev tutmaları, bir de evin yakınından bir şeker kız bulmaları, buna karşılık kız çocuklarını bundan yoksun bırakmaları, bu kızların yıllık baloları, bütün mevsimler ve aylar boyu düşündükçe avuçların terlemesi, erkeklerle karşılaştığında kızarıp bozarmalarını, ruhsal sağlıklarının sık sık bozulması da bunu gösteriyor. Baudelaire'in beyaz sevgilisi Madame Sabatier ile Paris yakınlarında bir banliyödeki otelde geçirdiği geceden sonra hiçbir şey yapamadan kaçması, buna karşılık aşkın onda karanlık ve rutubetli bir orman gibi olduğunu söylediği melez ve sevici sevgilisi ile bu işi iyi yapabilmesi de bunu gösteriyor. Yani cinselliğimizi doğal boyutundan çok kültürel boyutu ile yaşamakta olduğumuzu gösteriyor. Maçoluğun lümpenlerde yaygınlaşması, efendi kesimlerde kimsenin bıyık bırakmaması da bunu gösteriyor. Pornonun bir de bizdeki yaygın biçimi var. Bir Bulgar mizah yazarının Dünya Potunu Çıkarıyor başlığıyla yayımlanan kitabındaki ilginç öyküsünü hatırlıyorum. Öyküde sürülerini yamaçlara yaymış iki çoban sohbet için bir araya geliyor. Konuşurlarken biri ötekine koyunu aşmaya çalışan koçu gösteriyor. Koç parası ile mevki ile hiyerarşideki yeri ile cezbedemeyeceğini bildiği koyunu imana getirebilmek için yapabileceği tek şeyin onu sevmek, kulaklarını yalamak, koyuna duyduğu aşkın gücünü ve isteklerini haykırmak olduğunu biliyor. İki çoban bir süre koçun yaptıklarını seyreder, sonra koç ile koyunu gösteren birinci çoban ötekine sorar. Sen evde hiç karına bu koçun yaptığı gibi şeyler yaptın mı? Ben hiç yapmadım der. Bu da hepimizin bilerek değil kuşkusuz kendi hayatımızda evlerde yaptığımız porno. Hemen teselli olsun diye belirtelim, teşhir söz konusu olmadığı için hukuken porno sayılmıyor. Erotizm ile porno böylesine farklı ise ne yapmalıyız ki hayatımızda pornonun değil erotizmin daha geniş bir yeri olsun? Bunun yanıtı için Melville'in Moby Dick'inde ve Bir Horoz Öttü adlı öyküsünde dikkate değer noktalar var. Melville, Moby Dick'te yaşadığı kuzey yarımküresindeki hayatın ona hep ölümü arattığını, bu ölüm tutkusundan kurtulmak için bir balina gemisine atlayıp uzaklara gitmek istediğini söylüyor hemen başlangıçta. Daha ileriki bölümlerde çok önemli bir şey daha söylüyor. İnsanın içinde yaşadığı kuzey yarımküresindeki hayatının neden ölümden yana olduğunu anlayabilmesi için altında yaşadığı kuzey yarımküresinin gök kubbesinin etkisinden uzak, açık denizlere çıkması gerektiğini. Yani içinde yaşadığımız dizginin bize öğrettiklerinden edindiğimiz yanlış değerlendirmelerimiz ve açıklamalarımızla iç yüzünü anlayamadığımız hayatın bugünkü sahtelini anlamak için entelektüel bir serüvene çıkmamız gerektiğini söylüyor. Ya da bugün yaşadığımız hayatın mümkün tek hayat tarzı olmadığını anlayabilmek için verili dizginin ideolojik egomanyasını delip geçecek bir huruç hareketine başlayacak kadar cesur olmamız gerektiğini söylüyor. Melville, Moby Dick'te birçok şey daha söylüyor. Bunlar hep birbirine bağlı, birbiriyle örgün, birbirini destekleyip geliştiren şeyler. Öykünün metaforlarla işleyen anlatımının sonlarında ise insanın özgürleşmesiyle insanın kadına, aşka erişebilmesi arasındaki bağ, bağlantıya ilişkin de çarpıcı şeyler söylüyor. Kendini özgürleştirmeyen ve başka insanların da özgürleşmesi için onlara yardımcı olmayan bugünün sıradan insanı için kadının yalnızca iki hal ile anne olarak ve kız kardeş olarak mübah olabileceğini söylüyor. Bu ikisi dışındaki kadınlar ise erkeğin kadına, cinselliğe eksik erişme biçimleridir. Bunun anlamı bence kendini özgür kılabilmek için başka insanların da kendilerini özgür kılmasına olanak tanımayı öğrenmedikçe bugünkü insanın erişebileceği cinselliğin, kadının, annelerimiz ve kız kardeşlerimiz dışında insani özleri yoksunlaştırılmış kadınlar, porno ile alınabilen aşklar, kadının metalaşmış biçimleri olabileceğidir. Günümüzde vardığımız yeri düşünecek olursak, fahişeler ya da kurumsallaşmış ilişkiler aracılığıyla erişebileceğimiz gerçek üç boyutlu kadınlardan sonra şimdi de dergilerdeki, ekranlardaki, perdelerdeki iki boyutlu tasvirler olabileceğidir. Dergilerdeki, ekranlardaki görüntülerle aşkın iki boyutlu estetize edilmiş öykü taklitleriyle yetinmeyip gerçek erotizmi yaşayabilmemiz, bu iki boyutluluğa indirgenmiş cinselliğin kastre edici etkilerinden kurtulmamız için cinselliğimize, cinselliğimizin özgürleşmesinin genel olarak insanın özgürleşme serüveninin vazgeçilmez bir bölümü sayarak bakmamız gerekiyor. İnsanın genel özgürleşim serüveninden yalıtılmış bir cinsel özgürleşim arayışının yetersizliğini unutmamak gerekiyor. İnsanın genel anlamdaki özgürleşimini erteleyen bir cinsel özgürleşimin gerçek anlamda bir özgürleşim olmayacağını, kültürel açıdan kastre edici bir baskıcı hoşgörü uygulaması olabileceğini unutmamak gerekiyor. Bir horoz öttü öyküsünde Melville'in söylemek istediği de bu. Demiryolu geldiğinde ne yazar, ne tefeci, ne taşınmaz mal sahibi zenginlerin horozluğu kalıyor. Demiryolu geldiğinde horozluğu devam eden eski horozların mezarında öten horozlar oluyor. Böyle bir yoruma karşı çıkacakların ne söyleyeceğini kestirmek zor değil. 1970'lerin ikinci yarısında Amerika'daki sosyal bilimciler de bu konuyu tartıştıklarında bunlar konuşulmuştu. Erotizm ile pornografi arasında açıkça tanımlanabilecek bir ayrım yapılamayacağını ileri süren liberal Amerikalı sosyal bilimciler de sansürcülük yapmamak için bunların her ikisine de tam bir serbestlik tanınmasını savunmuşlardı. Yalnızca gereçlerin büyük kentlerin belirli semtlerinde konumlandırılmasının uygun olacağını, böylece hem toplumun nezih kesimleri için özel bir cumartesi günü sağlanmış olacağını, hem de büyük kentlerin turizm gelirlerinin artmasına katkıda bulunacağını söylemişlerdi. Dahası bu liberal yazarlar porno yayınlarda gösterimlenen insan ile insan arasındaki ilişki ve etkileşimin yalnızca bir interkurs, cinsel ilişki olduğunu, bunların bir diskurs, söylem olmadığını ileri sürmüşlerdi. Oysa biliyoruz ki gösterimlenen her insan ilişkisi sözel, metinsel bir kodlama olmadığında görsel kodlama aracılığı ile de bir söylem oluşturur. Reel toplumun yerlediği biçimdeki mesut insan ilişkilerini olumlayan bir söylem oluşturur. Onun için hiç fark edilmez. Bunu böyle söylemenin liberal sosyal bilimcilerin 1970'lerde ileri sürdüğü gibi sansürcülüğe davetiye çıkarmak olduğunu hiç sanmıyorum. Günümüzün modern toplumlarının akıllanmış yönetici eliti sansürün en etkin olanının artık ayrıştırma olduğunu, örneğin özgürleşim beklentisini canlı tutacak bir cinsellik gösterimi ile özgürleşim beklentilerini köreltecek bir baskıcı hoşgörünün ve bu nitelikteki cinsellik gösteriminin birbirinden ayrı olduğunu, İkincisi serbestlik tanımının değişmeyen realiteyi değiştirilebilir gibi göstermeye yarayan bir pesando değişim olduğunu biliyor. Dünyayı geriden izleyenler de bunlardan duyup öğreniyor. Kendi hayatımız içinde korku verici bir yanı yok bu söylediklerimin. Örselenmiş bir varoluş biçimi içinde yaşarken, günün yorgunluğu ve horlanmışlığı içinde elbette ki erotik yayınları da porno yayınları da izlememiz anlayışla karşılanmalı. Ama sınırsızlaştırılmamış, araçsallaştırılmamış bir cinselliğin yaşanabileceği yeni ve özgürlükçü bir hayatın gerçekleştirilmesi için bugünkü izleme biçimimize yönelik bu eleştirilerin farkında olarak izlememiz daha doğru olacaktır. Böylelikle bugün birer baskıcı hoşgörü olarak tanınan işlevsel serbestlileri cinselliği bile sınırlamakta ısrarlı toplumsal dizginin karşısında özgürleştirici bir işlevle işlevlendirebiliriz de. Varlık sayı 1019, Ağustos 1992. Düşlerimiz de özgürlüğünü yitirebilir. Düşlerimizin de yaşadığımız hayat tarzını yineleyip haklılaştıran popüler edebiyat, TV dizileri ve bunun ile sınırlandırılmakta olduğu bir çağda düşler üzerine düşünmek özgürlük sorunumuzun vazgeçilmez bir boyutu. Bu nedenle safça bir iyimserliğin varacağı kötümser bir gerçekliği kavrayamama yerine kötümser gibi görünen derinden bir irdeleme ile düşlerimizin özgürleşim açısından henüz taşımakta olduğu potansiyelin bugünkü durumunu ortaya koymak daha doğru görünüyor. Foucault, 18. yüzyıl sonlarından 19. yüzyıl ortalarına gelene dek gerçekleştirilen değişikliklerle cezalandırmada bedeni yok etmek yerine gözetim, ıslah edici eğitim, atölyelerde çalıştırıp emek gücünden yararlanmak gibi yöntemlerin eşliğinde suçlunun ruhunu işleyerek suç öncesi ruhtan farklı bir ruh oluşturup artık yok edilmeyen bir bedenin ruhun hapishanesine kapatılmasından söz ediyor. Bu değişimin sonunda günümüzde ruhun bedenin hapishanesi olduğunu söylüyor. Erwin Goffman, Foucault'tan da önce 30 yılı aşkın bir süre tımarhaneler, yatılı okullar, kışlalar ve hastaneler gibi total kurumlar üzerine yaptığı araştırmalardan sonra modern toplumun kendisinin de bir total kuruma dönüşmekte olduğunu ileri sürmekteydi. Goffman'ın total kurum dediği kurumlar hatta Hasta, asker, suçlu ya da öğrenci olarak bunların içine kapatılan insanların kendi zaman ve hayatlarını düşünlendirmekte özne olma özgürlüklerinin, bireysel iradelerinin kalmadığı hayat ortamlarıdır. Goffman'ın modern toplumun total kuruma dönüşmesinden söz edişinin nedenini anlamak için insanın burjuvazinin yükselme döneminden itibaren işinden görevinden hiyerarşik ilişkiler içinde bir yerlere gelme tutkusundan ibaret bir gündelik hayat içinde yaşamaya başladığı Victorian etik üzerinde durmak gerekiyor. Düşlerin karşısında Victorian etik. Victorian etikten söz etmemiz Freud'un içgüdülerimizin de tarihi vardır sözü hatırlandığında günümüzün kültür ortamının niçin düşlerimizi tehlikeye sokmakta olduğunu anlamamızı kolaylaştıracaktır. İnsanın doğal yanlarını bastırıp kendini işine vererek yükselmesini vurgulayan 19. yüzyıl İngiltere'sinde başlayan Victorian etik aslında Adorno'nun aydınlanmanın ilk insanı Odysseus'un kendisidir sözünden de anlaşılacağı üzere uygarlığın binlerce yıllık seyrinin ürünüdür. Temel insan ilişkilerindeki yanlışlıkların binlerce yıldır sürmesi ve yoğunlaşması, bunların yeniden üretiminde kullanılan yöntemlerin rafineleşmesi, sanayi devrimini ve iktidarın soylulardan burjuva sınıfına geçmesinin en önce İngiliz toplumda yaşanması gibi etmenler yüzünden Victorian etik dediğimiz günümüzün etik anlayışının ilk biçimlenişi İngiliz toplumunda olmuştur. Victorian etik, insana, kendisine, kendi içindeki doğaya bile acımadan mutlulukları yaşamayı öğreniminin sonrasını araştırmasının sonuçlarını almasının sonrasına, terfi etmesinin ya da işini büyütmesinin sonrasını ertelemeyi ve bundan mutluluk duymayı öğretmiştir. Bu ise insanın içindeki doğallıkların arttığı ve o an karşılanmasını istettiği doyumların, mutlulukların ertelenmesi, hayatın görevler için yaşanmaya başlamasıdır. İçindeki doğayı ezip bastırarak, yükselmekte olan sınıfın kültürünün ona aşıladığı oryantasyon sonucunda kendi kendisinin toplumsal denetçisi, gözetleyicisi, görevlendiricisi olmasıdır. Foucault'un yalnızca ceza hukukunun seyri ile ilgili olarak yazdıklarının başarılı ve normal insan içinde yaşanmasıdır. Ruh, başarılı insan, normal insan içinde Victorian etik ile birlikte bedenin hapishanesi olmuştur. Adorno, Troya Savaşı'ndan sonra Attika'ya, mülküne, sürülerine, karısına, patriarklığına dönmek için yola çıkan Odysseus'un günler süren deniz yolculuğunda sirenlerin, kadınların seslerini duymaya başladığında kendisini gemisinin direğine bağlatmasını, onun içindeki doğayı toplumsal misyonunun boyunduruğu altına sokan ilk yabancılaşmış insan oluşumunun kanıtı sayıyor.